Elçi Petrus Tanrı'nın bizler için geçmişte yaptıklarını tarif ettikten sonra gelecekten söz etmeye başlayıp 1. Petrus 1. bölüm 4. ayette şöyle der. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Bu bozulmaz miras nedir? Aynı zamanda çürümez olarak diye çevrilen bu söz, mirasımızın yok edilemez nitelikte olduğunu gösterir ve kurtuluşumuzun bu gelecekteki yönünü açıklar. Mesih İsa'daki bu mirasımız öyle bir şeydir ki hiçbir şekilde zarar görmez. Onu ne ateş yakabilir, ne paslanır, ne de güveler yer. Bu miras bozulmaz, yozlaşmaz ve solmaz bir mirastır. Yozlaşmaz derken lekelenmez, kirlenmez anlamı da ortaya çıkar. Yani mirasımız çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirastır. Lekesiz olması mirasımızı hiç kimsenin ve hiçbir şeyin lekeleyemeyeceği ve kirletemeyeceği anlamına gelir. Bu miras yasal, temiz bir miras olacaktır. Lekesiz demek bu mirasın mükemmel bir durumda bizim için saklanmış olduğunu ifade eder. Hiçbir kir ya da iz onun paklığını söndürmeyecektir. Yani bu mirasta günah olmayacaktır. Aynı zamanda bu miras solmaz bir miras olacaktır. Mesih İsa'daki mirasımızın eskimeyeceğini bu ayet bize gösterir. Mirasımız eskimiş, bozulmuş ve değersiz şekilde olmayacaktır. Solmaz demek söz konusu mirasın değer, yücelik ya da güzelliğinden asla bir şey kaybetmeyeceği anlamına gelir. Yani zamanın dışına çıkmıştır bu miras. Para borsalarına baktığımızda parasal değerlerin bir gün içinde bile nasıl eriyip gittiğini görüyoruz. Dünyasal miraslara ne olacağı biliyorsunuz ki hiç belli olmaz. Bazen bakarsınız mülkünüzün değeri para piyasasındaki dengesizlikleri yüzünden düşüvermiştir. Bazen vasiyetnamelerde isimleri belirtilmeyen kimseler bu vasiyetlere itiraz edebilir. Ve sadece bize ait olduğunu sandığımız mirasa başkaları da ortak olabilir. Bazen de insanlar miras hakkı olduğu halde teknik engeller nedeniyle bu mirası alamazlar. Ama İsa Mesih'teki bu göksel miras zaman içerisindeki değişikliklere tabi değildir. Ve inanlının bu miras hakkı kesin bir şekilde güvence altına alınmıştır. Bu hak imanlı için cennetin emniyet kasasında saklanmaktadır. Evet bu miras sizin için göklerde saklıdır. Bunu göklerde sizin için Tanrı kendisi saklar. Saklı sözcüğü mirasımızın korunduğu anlamına gelir. Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı bizim için mirasımızı korumaktadır. Bundan daha iyi bir güvenlik sisteminde bulamazdık. Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh derken 3 farklı Tanrı'dan bahsetmediğimi, bir tek Tanrı'dan bahsettiğimi, üçlü birlik içerisinde kendisini bizlere açıklayan tek Tanrı'dan bahsettiğimi de eklemek isterim. Bu konuda size bir örnek vereyim. Bir adama çok güzel bir villa miras kalmış. Ancak villanın sahibi öldüğü gece yangın çıkıyor ve ev yanıp kül oluyor. Üstelik evin sigortası da yok. Kendisine miras kalan o harika ev sonuçta duman olup uçuyor. Sevgili dostum, imanlar olarak biz çürümez, bozulmaz, yanıp kül olmaz bir mirasa sahibiz. Bu harika mirası dört gözle de beklememiz gerekir. Petrus bu ayeti imanları uğruna acı çeken ve baskı gören Yahudi imanlara yazmıştır. Bu Yahudiler memleketlerini, miraslarını terk etmek için zorlanıyorlardı. Ataları Mısır'dan kurtarılmıştı ve vaat edilen ülkenin umuduyla çölde dolaşmışlardı. Tanrı dünyanın yaratıcısı kendilerini Mısır'dan çıkaran kurtarıcı olarak övmekteydiler. Bununla birlikte Elçi Petrus'un yazdığı imanlılar, ben ve sizler de dahil olmak üzere Tanrı'yı beden almış oğulun, yani Rab İsa Mesih'in babası yeni yaşamın ve ruhsal kurtuluşun kaynağı olarak övüyoruz. Tanrı bunların yanı sıra yaşayan ölümsüz bir umut da bizlere vermektedir. O bizleri kutsal ruhun yenilemesiyle kendisine oğullar olarak aldı. Bununla birlikte bizlere dünyada değil gökyüzünde bir miras hazırlamaktadır. Birisi bu mirası şiirsel bir dille şöyle ifade eder. Mirasım hep yenidir, asla çürümez. Orada hep gündüz var, gece de gelmez. Yüreğim anlatılmaz sevinçle coşar çünkü orada hiçbir şey eskimez. Ne yazık ki içinde yaşamakta olduğumuz bu çağda gözlerimiz bizi beklemekte olan mirasımızdan saptırmış dünyevi ve değersiz şeylere yöneltmiştir. Çünkü biz hep yaşadığımız anı düşünüyoruz. Elçi Petrus bu mektubunda gözlerimizi geleceğe doğru göklere kaldırmamızı talep ederek şöyle diyor. 1. Petrus 1. bölüm 5. ayet. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. Tanrı'nın gücüyle bir kaledeymiş gibi imanla korunmaktayız. Tanrı'nın korumaya yeterli gücünü bu ayet dile getirir. Korunma sözcüğü herhalde buradaki en harika sözcüktür. Tanrı'nın gücüyle korunuyoruz. Hem de nasıl? Bir kaledeymişiz gibi. Son derece cimri bir adamın öyküsünü dinlemiştim. Bu adam fazla masraflı olmasın diye mezar taşının üzerine tek bir sözcük yazılmasını vasiyet etmiş. Bu da korunmak sözcüğüymüş. Bu ayetten alınan sözcük bildiğim en büyük sözcüklerden biridir. Bu adam korunmak sözcüğü ile açığa çıkacak olan kurtuluşa kavuşmak üzere korunduğunu anlatmak istemiştir. Elçi Paulus da Filipelilere yazdığı mektupta aynı şeyi dile getirerek Filipeliler 1. bölüm 6. ayette şöyle der. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Kardeşim Tanrı'nın sizi koruyacağına inanıyor musunuz? Bedenin işlerine güven duyulmasından artık bıktım. Bazıları şöyle düşünüyor. Eğer bir takım kurallara uyarsam, ibadethanelere gidersem, sadakamı verirsem, orucumu tutarsam yeterli ve iyi bir imanlı olabilirim. Acaba bu kişiler bu kurallara uyarak bizim ulaşamadığımız dinsel bir düzeye ulaşabilirler mi? Hayır, asla ulaşamazlar. Bana yeterli misin diye sordukları zaman hayır diye yanıt verir. Hayır, Tanrı'nın İsa Mesih'teki yüce çağrısı uyarınca benim için öngördüğü ödülü almak için Rabbin lütfunun bende çalışmasını istiyorum. Yeterli değilim tabii ki. Tatmin olmuş değilim. Sevgili dinleyicilerim, sizleri biraz şaşırtacağım şimdi. Şunu söylemek istiyorum. Siz imanlı bir yaşam süremezsiniz. Belki de şaka yaptığımızı düşünüyorsunuz. Ancak kutsal yazılarda Tanrı'nın sizde imanlı yaşamını sürmenizi istediği bir ayeti bana gösteremezsiniz. Tanrı bizden böyle bir şey beklemedi. Dünyada yaşadığım sürece eski benliğim benimle olacaktır. Bazen bu eski benliğim ortaya çıkar. Arada sırada öfkeleniyorum. Harika bir insan olarak karıma bile bazen ağzımdan kötü sözler çıkar. Tabii sonradan onun gönlünü alıyorum. Gidip ona sarılıp özür dilerim. O da beni bağışlar. Bağışlamak ve bağışlanmak harikadır. Ancak hepimiz eski benliğe sahibiz ve bir takım dinsel kurallara uyarak bu benlikten kurtulamayız. Şehir çöplüğüne bir kilo parfüm dökseniz bile bu pisliği ne kadar değiştirebilirsiniz? Arkadaşlar, eski benliğimiz var ve biz bunu değiştiremeyiz. Bizi değiştirmekte olan Tanrı'nın ruhudur. Evet, değerli imanlı kardeşim. Bugünden başlayarak onunla gökyüzünde buluşacağımız güne dek korunmaktasınız. Gördüğünüz gibi bunun da yolu İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiden geçer. 1. Petrus 1. bölüm 6. ayete geldiğimizde bu mektubun en önemli ayetine gelmiş oluruz. 1. Petrus 1. bölüm 6. ayette şöyle der. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Mesih İsa'ya iman etmiş olan kişi, evet, bedenlerimizin kurtulacağı ve görkemli bir mirasa sahip olacağımıza inanır. Ama bunun diri umudu içinde sıkıntılar ve denenmelerde büyük bir sevinçle coşabilmelidir. Kıvanç duymamız gereken nokta mirasımızın korunduğu değil, denenmelerde bu mirasa sahip olduğumuzun kanıtıdır. Emin olabiliriz ki Petrus'un bu mektubunu gönderdiği Mesih inanları, Mesih'e olan iman ve tanıklıkları nedeniyle acı ve sıkıntı çekmekteydi. İmanlının acı çekmesi ve güvencesi her şeyden çok sevinci yaratacaktır. Tanrı güvence ve elem aracılığıyla bizleri sevinçle doldurur. Baba Tanrımız merhameti uyarınca bizleri kendi çocukları yapmış, İsa Mesih'i ölümden dirilterek bizlere yeni bir doğuş ve yaşayan bir umut vermiştir. Bununla da kalmamıştır. Bizleri gelecekte bekleyen olağanüstü güzel bir miras hazırlamaktadır. Elçi Petrus onlara Mesih inancının akla sığmayan bir yönünü sıkıntı ve üzüntü anında dahi yaşanılabilen sevinci hatırlatır. Bu sevinç onlarda iki yönlü olmaktadır. İlk olarak korunmakta olan bir halk, yani Mesih imanlısı için saklanan miras nedeniyle sevinçle dolmaları gerekir. Sonra da çeşitli denenmelerin sadece kısa bir zaman için olduğunu ve bunun karşısındaki yüceliğin sonsuzluğa dek süreceğini bildikleri için sevinirler. Elem ve sıkıntının gerçekten ne olduğunu kendi yaşamında tecrübe etmiş olan Elçi Paulus, Korint'teki imanlara yazdığı 2. mektubunda acının yarattığı değerlerden şöyle söz eder. 2. Korintliler 4. bölüm 17. ayet. Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Değerli dinleyicim, Elçi Petrus bundan kıvanç duymalısınız derken, onlara sevinçle coşmaktasınız der aynı zamanda. Neden coşuyorlardı? İyi olan bir şeyden dolayı mı bu yaşanmaktaydı? Hayır. Çeşitli denenmeler sonucunda seviniyorlardı. Petrus bu şekilde birbirine zıt iki sözcüğü yan yana kullanmış olur.
sevinçle coşmak ve denenmeler. Dünya anlayışında bu saçma sapan bir kavram şeklinde algılanır. Ama Tanrı'nın hesap defterinde en değerli formül olarak bize aktarılır. Elçi Petrus dünyadayken denenmelere dayanmamız için bize bazı sebepler de gösterir. Birincisi, denenmeler kısa bir süre içindir. Sonsuzlukla kıyaslanamayacak kadar kısadırlar. Ne yazık ki günümüzde bakışlarımızı sonsuzluk yerine yaşadığımız şu ana çevirmiş durumdayız. Psikoloji ve materyalizm yaşantımızın her hücresine sızmış durumdadır. Bunlar bireyselliğimizi geliştirebilmemiz gerektiğini bizlere anlatır. Yani hiç derdimiz olmamalıdır. Derdimiz ve zorluklarımız varsa iman yaşamımızda da bir sorun var demektir. Değerli kardeşim, durum böyle değildir. Kendimize ve sorunlarımıza bakmaktansa Yüce Tanrımıza ve bizim için hazırladığı yüce mirasa bakmamız gerekir. Bedensel gücümüzde eski benliğimizi düzeltmeye ve geliştirmeye çalışmaktan vazgeçmeliyiz. Bizi geliştiren Tanrı'nın kendisidir. Bizleri iman yaşamımızda olgunluk düzeyine ulaştıran O'dur. İlginç şekilde Tanrı'nın bizleri olgunlaştırma yolu çeşitli denemelerden geçirmektir. Bundan daha önceki bölümlerde de söz ettik. İsa Mesih bizlere kaygılanmayın diyor. Bu dünyada sorunlarımızın olacağını bizlere hatırlatır. İbraniler mektubunda Tanrı'nın bizi denenmelerden ve sınavlardan geçirdiği yazılmaktadır. Yeni Antlaşma yazarlarından Yakup, denemelerin Tanrı'dan geldiğini söyler. Bütün bunlara ek olarak şimdi Elçi Petrus da aynı şeyi söylemektedir. Tanrı'nın bizleri acılar ve sıkıntılar aracılığıyla olgunlaştırdığını öğretmek kulağa hoş gelen bir öğretiş değil, bunu biliyorum. İnsanlar kendilerinin çok önemli olduklarını ve kendi başlarına büyük şeyler yapabileceklerini öğrenmeyi tercih ederler. Oysa sevgili dinleyiciler, Tanrı'nın ruhu yüreklerimizde ve yaşamlarımızda işlemeye başlamadıkça biz bir hiçiz. Tanrı'ya sunacak hiçbir şeyimiz yok. Oysa Tanrı bize her şeyi sunabilir. Denemelerin yalnızca geçici olduklarını sürekli hatırlamalıyız. Elçi Paulus da aynı şeyi söyler. 2. Korintliler 4. bölüm 17 ve 18. ayetlerde çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir. Görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır der. Ellerimizle dokunduğumuz ve çok değer verdiğimiz şeyler aslında gerçek değerden yoksundur. Sonsuzlukla kıyaslandıklarında geçicidirler. Bunlar eskiyen, çürüyen, kolaylıkla lekelenebilen, bozulabilen şeylerdir. Bu dünyadaki her şey çürüyüp gitmektedir. Göremediğimiz şeyler ise sonsuzdur. Gerçek değere sahip olan şeyler bunlardır. Bu gerçek değer ise sıkıntı ve sınanmalardan geçerek elde edilir. 1. Petrus 1. bölüm 7. ayette Elçi Petrus şöyle diyor. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Elçi Petrus burada çok zekice bir benzetmeyi ortaya koyar ve harika bir söz kullanır. Değerli sözü. Tanıdığım yaşlı bir hanım vardı. Bu hanım 70 yaşlarındaydı. Bu hanım gerçek bir tanrıyı inanlısı ve değerli sözcüğünü çok kullanan bir insandı. Her şeye değerli derdi. Ona göre ben de radyo programımda değerlidir. İnsanlar ona bir hediye verdiklerinde değerli bir şey olduğunu söyler. Değerli bir yemek yediklerinden, arkadaşlarıyla oldukça değerli bir zaman geçirdiklerinden söz eder. Ama ayetimizde değerli sözcüğünü kimin kullandığına dikkat etmeliyiz. Büyük ve güçlü balıkçı Simon Petrus bu sözü kullanır. Petrus imanımızın denenmesinin değerli bir şey olduğunu söyler. Birazdan göreceğimiz gibi değerli sözcüğünü Simon Petrus 7 kez kullanır. Altından daha değerli olan imanımız der. Petrus bu ayette imanımızı altın madeniyle karşılaştırmaktadır. Altın maden olarak yerden çıkarıldıktan sonra tasfiye fırını adı verilen sıcak bir ocağa konulmaktadır. Amaç altını yok etmek değil arıtmaktır. Altın eritildikten sonra saflaştırılmak için diğer maddelerden temizlenir. Biraz ileride Petrus Rabbimizin çektiği elemlere ilişkin aynı uygulamadan söz eder. Altın ya da gümüşle değil, Mesih'in kanıyla satın alındığımızı söyler. Tanrı bizi bugün denenmeden geçirirken aynı tasfiye fırınına koyar. Bunu bizleri yok etmek, bizlere zarar vermek ya da bizleri incitmek için yapmaz ama bizlerin saf altın gibi olmamızı ister. Bu yüzden arıtma yoluna gider. Değerli dostum, imanlının kişiliğini geliştiren işte bu arıtmadır. Denenme sırasında altından diğer maddeler ayrılır ve saf altın ortaya çıkar. Tanrı'nın yöntemi budur. Tanrı'nın bizlere eğittiği okul budur. Gerçek iman denenmelerle yok edilemez, tersine güçlenir. Günümüzde imanımızın güçlenmesi için sıkıntıdan geçmemiz gerektiği öğretisi pek fazla duyulmaz. Daha çok kendi kendimize yeten insanlar olmamız öğretilir. Sevgili dinleyicim, bizler yeterli olmaktan çok ama çok uzaktayız. Hiçbir zaman yeterli olamayacağız. Tanrı'ya nasıl yaklaşabiliriz? Ancak bir günahkar olarak. Tanrı da bizleri Mesih'in kanı aracılığıyla ve lütfuyla kurtarır. Bundan sonra bizler de kendi yaşamını yaşamak ister. Belki bu Tanrı yöntemini zor bulabilirsiniz ama bizi denemeler aracılığıyla Tanrı eğitir. Bizi kendisine daha çok bu aracılıkla yaklaştırır. Değerli kardeşim, olgunluğa giden kestirme yollar yoktur. Hileli, üç kağıtla oluşturulmuş bütün yeni yöntemler sonuçta ölüm yatan çıkmaz sokaklara götürür bizleri. Bizlerde gerçek olgunluk yaratacak olan Tanrı'nın gönderdiği iman ve denenmelerdir. İsa Mesih göründüğü zaman diyor. Evet, İsa Mesih göründüğü zaman Tanrı'ya denenmelerimiz için teşekkür edeceğiz. Keşke daha fazla denenmeden geçseydik diyeceğiz. Çünkü onun huzurunda durduğumuzda bunların değerini anlayacağız. Elçilerin geçtiği denenmeleri düşünürseniz bunu daha iyi anlarsınız. Simon Petrus bu mektubu yazarken ileride kendisini çağırmanın beklediğini biliyordu. Mesih'in karşısına çıktığımızda bu denenmelerin bizlerde altın oluşturacağını Petrus söyler. İsa Mesih, kralların kralı ve efendilerin efendisi olarak egemenlik sürmek için yeryüzüne tekrar geldiği zaman bu herkes tarafından açıkça görülecek ve dünyanın reddedip küçümsediği inanlılar açık bir şekilde Tanrı'nın çocukları olarak görülecektir. Çeşitli ayetleri birbiriyle karşılaştırdıktan sonra vardığımız sonuca göre inanlara verilecek olan ödüller, kilise yukarıya alındıktan sonra cennette Mesih'in hüküm kürsüsünde ilan edilecektir. Ama ödüllerin büyük insanlar önünde açıklanışı İsa Mesih'in ikinci gelişinde yer alacaktır. Evet, bunu dört gözle bekliyoruz. Şimdi Petrus çok değerli bir noktaya daha değinir. 1. Petrus 1. bölüm 8. ayet. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözle anlatılmaz, yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Bu ayet bizler için çok şey ifade etmelidir. Petrus, Rab İsa'yı kişisel olarak görmüş ve onunla 3 yıl boyunca Filistin'i dolaşmıştı. Ne var ki İsa'nın ona en çok ihtiyaç duyduğu bir anda kötü bir şekilde Rabbini inkar etti. Daha sonra İsa ölüp dirildiği zaman bir sabah Celile Denizi kıyısında öğrencilerine göründü. İsa ölüp dirildiği zaman o sabah bütün gece boyunca balık tutan öğrencilere kahvaltı hazırladı ve sanıyorum ki çarmıhtaki ölümünden az önce onu inkar etmiş olan Petrus'u bekliyordu. İsa'nın Petrus'a o göl kıyısında ne söylediğini bilmeseydim ben şahsen şunları söylemesini beklerdim. Petrus, sana artık güvenemem. Beni inkar ettin. Seni bir kenara koymam gerek. Artık seni kullanamam. Ama hayır. Rab böyle söylemedi. Bunun yerine Petrus'a beni seviyor musun diye sordu. Bu soru daha önce kendisine sorulmuş olsaydı kesin olarak övünerek tabii ki seni seviyorum diye yanıt verecek olan Petrus'tur. Ama artık övünmüyordu. Rab sen her şeyi biliyorsun, seni sevdiğimi biliyorsun diye cevap verdi. Bunun üzerine Rab İsa ondan koyunlarını otlatmasını istedi. Pentekost günü ilk vaazı veren Petrus'tur. İşte bu aynı Petrus bizlere şöyle yazıyor. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Mesih'i bizlere yaklaştıran ve tanıtan kutsal ruhtur. Arkadaşlar, iman yaşamının sırrı budur. Biz onu sevdiğimizde dünyada değerli saydığımız her şey değerini yitirir. Eğer Mesih'i sevmiyorsanız dünyada size yardımcı olacak hiçbir şey yoktur. Şimdi onu görmediğiniz halde ona iman ediyor ve sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz der. Bu sizin yüreğinizde de heyecan yaratıyor olmalı. Mesih'e gerçekten aşık mısınız? Yoksa son derece anlamsız, ölü bir dine mi aitsiniz? Arkadaşlar, Mesih öylesine harikadır ki Simon Petrus onu seviyordu. Paulus onu seviyordu. Mesih'e içtenlikle hizmet eden herkes onu sever. Sevgili dinleyicilerim, bugün beni dinleyen hepinizin İsa Mesih'i sevmesini isterim. Mesih'i severseniz pek çok sorununuz çözülecektir. Çözülmeyen sorunlarınız içinde bile tatmin bulursunuz. Mesih karı koca ilişkilerinde bile size yardımcı olacaktır. Mesih'in sevgisinin yüreklerinizi birleştirdiğini görmek gerçekten güzel olur. Mesih'in sevgisi size yalnızca evinizde yardım etmekle kalmayacak, toplumunuzda da yardımcı olacaktır. Sevgi dolu olan Mesih, imanlıları birbirine çeker. Eğer Mesih'i severseniz, ilişkilerinizde Mesih size yardımcı olacaktır. Sözde anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz diyor ayette. Sizin yaşam tecrübeniz bu mu? Gerçekten bu şekilde coşuyor musunuz? Sevgi dolu olan Mesih yüreğinizi sevinçle doldurur. Siz sevinçle dolu bir hayat sürüyor musunuz dostum? Seviniyor olmalısınız. İsa Mesih'e iman ettiyseniz artık kralın çocuğusunuz. Bir gün size kalacak olan yüce bir mirasınız var. Onun çocuğu olmak gerçekten harikadır. Evet, Rabbin çocuğu olmak sadece bir kavram değil. Elçi Petrus'un yazdığı gibi. 1. Petrus 1. bölüm 9. ayet. Çünkü imanımızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz diyor. Mesih İsa'ya iman eden kişi günahın yargısından kurtulur. Canın kurtuluşu aslında budur. Günahların gerektirdiği sonsuz ölümden kurtulmak. Sevgili dinleyicim, burada sözü edilen kurtuluş yeni bir şey değil. Elçi Petrus diyor ki 1. Petrus 1. bölüm 10. ayette. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. Eski antlaşmanın bütün peygamberleri bu kurtuluşla ilgili peygamberlikte bulundu. 1. Petrus 1. bölüm 11. ayette ise içlerinde olan Mesih ruhu Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar der. Eski zaman peygamberleri çoğu kez ne yazdıklarını tam olarak bilmedikleri halde iyice araştırıldığında Mesih'in elemlerinden ve Tanrı'nın lütfundan söz etmiş oldukları ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bunu Yeşaya'nın 53. bölümünde olduğu kadar Davut peygamberin yazmış olduğu 22. mezmurda da görebiliriz. Bundan başka daha birçok kutsal yazıda acı çeken Mesih bize gösterilir. Petrus bu eşsiz kurtuluş olayını açıklarken işkencenin ardından gelecek yücelikten söz eder. Aslında Petrus bunu kendi kafasından çıkartmamıştı. Yeşaya 11. bölümde ve 45. mezmurda bu peygamberlik sözlerini görebilirsiniz. Bütün peygamberler Mesih'i elemlerinden ve daha sonra dünyaya kral olarak geri döndüğünde sahip olacağı egemenlik ve yücelikten söz eder. İçlerinde olan Mesih'in ruhu tanıklık ediyordu diyor. Sevgili dinleyicim, bazıları İncil'in değiştirilmiş olduğunu iddia ediyorlar. Kutsal kitabın içinde kendi doğruluğunu kanıtlayan sözler bulunur. İşte özellikle bu ayet eski antlaşma peygamberlerinin Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yazdığına işaret eder. Bu insanlar Mesih'in ruhu aracılığıyla yazmışlardı. Yazdıklarının bir kısmını kendileri de anlayamadılar. Anlayamadıkları için dikkatle araştırdılar. Eski antlaşmada Mesih'in elemlerinden söz eden pek çok yer bulunur. Bunların yanı sıra Mesih'in egemenliğinden söz eden birçok yerde vardır. Lütuf ve yücelik birleşmiş durumdadır ve peygamberlerin bunları o dönemde anlamaları zordu. Örneğin Yeşaya 52. bölümde Mesih'in elemlerinden söz eder. Ondan sonra da 11. bölümde Mesih'in krallığını kurmak için dünyaya büyük bir güç ve görkemle gelişinden söz edilir. Bu çelişki peygamberlere çok şaşırtıcı gelmiş olmalıydı. Her iki peygamberliğinde aynı anda nasıl doğru olabileceğini bulmaya çalıştılar. Peygamberler verilen peygamberlik sözlerinin yer alacağı zamanları tam tespit edememişlerdi çünkü zaman aralıklarına bakarken Mesih'in elem çekerek öleceğini ve onun görkemle hüküm süreceğini aynı zamanda yer alır şekilde gördüler. Nasıl ki uzaktaki dağlara bakıldığı zaman dağların arasında mesafe kaybolup dağ zirveleri birleşiyorsa buna benzer şekilde zaman zirveleri de birleşmiş, aradaki zaman farkını bu insanlar görememişlerdi. Bizler işte bu zaman aralığında yaşıyoruz sevgili dinleyicim. Mesih'in elem çekip çarmıhta ölümü ve Mesih'in tekrar geri dönüp kuracağı egemenliği arasında bir zaman dilimi içerisindeyiz. Benim bildiğim iki tane büyük dağ var. Belli bir yerden bakıldığı zaman bu dağlardan birisi öbürünün önündedir ve 2000 metre yüksekliktedir. Ön planda duran bu dağın arkasındaki dağ ise yaklaşık 3000 metre yüksekliktedir. Buna rağmen iki dağ sanki aynı düzeydeymiş ve yan yana duruyormuş gibi görünür. Aslında bunlar hiç de bitişik değiller. Tam tersi aralarında muazzam bir vadi bulunmaktadır. İki dağın yamacı arasında 25 kilometre, zirveleri arasında ise 50 kilometrelik bir mesafe bulunur. Perspektif açısından bu dağlara uzaktan baktığımızda ikisinin yan yana olduğunu düşünürüz. Buna benzer şekilde geleceğe bakan peygamberler de Mesih'in elem çekerek çarmıhta öldüğü Golgota tepesi ve daha sonra dünyanın sonunda Zeytinlik Dağı tepesinde yer alacak olan ikinci gelişini ve bunu izleyecek yüceliğini bir arada duran iki dağ zirvesi gibi görmüşlerdi. Herhalde bu peygamberlerin günlerinde kuşkucu ve eleştirici pek çok kişi kendileriyle bu konularda tartıştı. Büyük olasılıkla bu tam bir çelişki. Kutsal yazılarda bir bozukluk var. Nasıl olur da Mesih hem elem çekmeye hem de krallık sürmeye gelecek diye sordular. Elbette bizler ikisinin de gerçek olduğunu biliyoruz. Aradaki söz konusu vaadi de 2000 yıllık bir zaman aralığına yaklaşan kilise çağıdır. Biz şimdi bu çağın içerisinde yaşıyoruz.